Ayrım 35.
Daha önce nerede kalmıştık? Yuri, Lara'nın verdiği yanıtı işitmedi. Sima konuşmaya başladı. Kültür, tarih gibi sözcükler hoşuma gitmiyor. Bunlar insanı şaşırtıyor. Ben bunu daha başka biçimde anlatmaktan hoşlanıyorum. Bana göre insan anlaşılması güç bir varlıktır. Kolay karar vermeye, bir sonuca varmaya olanak yoktur. Söz gelişi, senin bir kızın var. Dünyada bunun kadar normal bir şey olamaz. Eskiden olsa bu kız sessiz sedasız kendi hayatını yaşayacak, evlenecek, onun da bir çocuğu olacaktı. Dünyada her şey değişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Görev, doğruluk, sorumluluk gibi duygular kalktı. Her şey hükümet zoruyla, asker gücüyle yapılıyor. Sima uzun uzun felsefeden, tarihten ve dinden söz etti. Lara onun sözünü kesmeden dinliyordu. 18. Yuri istasyondan yorgun dönmüştü. O gün izin günüydü. Hafta 10 gün sayılıyor, çalışanlara 10 günde bir izin veriliyordu. Genellikle Yuri izin gününde yatıp uyur, 10 günün acısını çıkarmaya çalışırdı. O gün de sedirin üzerine boylu boyunca uzandı. Bir dalıyor, bir kendine geliyor, Sima'nın söylediklerine kulak veriyordu. Bütün bunları Kolya dayımın kitaplarından öğrenmiş, belli diye düşündü. Ama yine de ne kadar zeki, yetenekli bir kız. Yuri uyuyamayacağını anlayınca kalktı, pencerenin önüne gitti. Bu pencere de Lara ile konuğunun oturduğu odanın penceresi gibi bahçeye bakıyordu. Alacakaranlık çökmüştü. Kar yağacağı benziyordu. Sokakta iki saksağın uçuşuyordu. Oradan oraya gidiyorlar, nereye konacaklarına karar veremiyorlardı. Yuri, kar yağacağı zaman saksağanlar ortaya çıkar diye düşündü. Aynı anda bitişik odadan Sima'nın sesi, "Bak, saksağanlar uçuyor," dedi. "Saksağan ya mektup ya konuk getirir." Birkaç dakika geçmeden Yuri'nin onardığı kapı zili çaldı. Lara kalktı, Yuri'nin bulunduğu odadan geçerek kapıyı açmaya gitti. Yuri, Lara'nın Sima'nın kız kardeşi Glafira ile konuştuğunu işitti. "Kardeşinizi almaya mı geldiniz? İçeri buyurun." "Hayır, onu almaya gelmedim. Ama birlikte eve dönsek iyi olur. Arkadaşınıza bir mektup getirdim. Bir zamanlar postanede çalıştığım için mektubu bana verdiler. Kim bilir kaç tane elden geçmiş, Moskova'dan geliyor. Aylar önce postalanmış, adresi bulamamışlar. Sonunda bana sormaya karar vermişler. Tabii ben biliyorum, kendisinin saçını kesmiştim." Birkaç sayfa kağıda yazılmış olan uzun mektup kirlenmişti. Üstelik postanede açılıp okunmuştu da, Tonya'dan geliyordu. Yuri mektubu bir anda elinde buldu. Onu nasıl aldığını bilmiyordu. Mektubu okumaya başladığı zaman Yuri'nin de Lara'nın evinde olduğunu unutmuştu bile. Sima geldi, ona veda etti. Yuri gerekli yanıtı verdi. Ama ne yaptığının, ne söylediğinin farkında değildi. Bambaşka bir dünyaya sürüklenip gitmişti. Tonya, "Yuri," diye yazıyordu. "Bir kızımız olduğunu biliyor musun? Annenin anısına ona Maşa adını koyduk. Asıl başka bir şey var. Birçok önemli kişi, subaylar ve sağ kanat partisine üye olan bazı profesörler, Milyukov, Kizeveter, Kuskova ve daha birçokları, Kolya dayın, babam ve biz hepimiz sürgüne gönderiliyoruz. Rusya'dan uzaklaştırılıyoruz. Senin yokluğun sırasında başımıza gelen bu iş hayli üzücü. Yine de o denli korkunç bir çağda yaşıyoruz ki bu kadarcık da kurtulduğumuz için Tanrı'ya şükrediyorum. Burada olsaydın sen de bizimle gelirdin. Neredesin? Bu mektubu Antipova'nın adresine yolluyorum. Bulursa sana vereceğinden eminim. Ailecek aldığımız yolculuk izninin senin de işine yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama yine de yaşadığımızdan, bir gün yine buluşacağımızdan bir an olsun umudumu kesmedim. Belki o zamana kadar Rusya'da durum düzelir, daha sakin, daha rahat bir hayat yaşarız. İnşallah sana da yabancı ülkelere gidebilmek için izin çıkar. Bir gün yine aynı yerde hep birlikte olmamız için dua ediyorum. Ama böyle bir mutluluk beni korkutuyor. Korkuyorum. Bütün sorun benim seni sevmemden, seninse beni sevmememden ileri geliyor. Beni niçin sevmediğini anlamak için bütün yaşamımı, birlikte geçirdiğimiz günleri teker teker düşündüm. Ama bir türlü bu mutsuzluğa nasıl düştüğümü, seni benden uzaklaştıran şeyin ne olduğunu anlayamadım. Benim için yanlış, kötü düşünceler besliyorsun. Beni Luna Park'lardaki insanı çirkinleştiren bir aynanın içinden seyrediyorsun. Bana gelince, seni çok seviyorum. Seni nedenli çok sevdiğimi bir bilsen, sendeki hatalı, yanlış, güzel ne varsa hepsini seviyorum. Daha hiçbir şey kararlaştırılmadı. Ama Paris'e gideceğimizi sanıyorum. Senin çocukken gittiğin, babamın ve amcamın okuyup büyüdüğü bu uzak yerleri göreceğim. Sasha bir hayli büyüdü. Öyle yakışıklı bir çocuk değil. Ama güçlü, kuvvetli bir erkek olacağı belli. Ne zaman senden söz etsek acı acı ağlamaya başlıyor, bir türlü susmak bilmiyor. Devam edemeyeceğim, ağlıyorum. Ağlamaktan bir türlü kendimi alamıyorum. Hadi hoşça kal. Birbirimizden ayrı düştük. Bu bitip tükenmeyen ayrılık yıllarında önünde uzanan karanlık yolun düzgün, aydınlık olması için hep dua edeceğim. Seni hiçbir şey için suçlamıyorum. Seni suçlu bulmuyorum. Yaşamını istediğin gibi kurmakta serbestsin. Yeter ki sağ ve esen ol. Urallardan ayrılmadan önce kaderin garip cilvesi bana Larissa Fyodorovna'yı tanıttı. Lohusalığım sırasında hep yanımda bulunduğu, bana yardım ettiği için kendisine minnettarım. Çok iyi bir kadın ama ikiyüzlülük yapacak değilim. Onunla tümüyle iki zıt kutbun insanlarıyız. Ben yaşamı elimden geldiği kadar yalınlaştırmak, doğru yoldan ayrılmamak isterim. O ise her şeyi karıştırmak, anlaşılmaz duruma sokmak için dünyaya gelmiş gibi. Mektubuma burada son vermek zorundayım. Tanrı yardımcımız olsun, mektup almaya geldiler. Oh Yuri, Yuri sevgilim, kocam, çocuklarımın babası, bize ne oluyor? Birbirimizi asla göremeyeceğimizi anladın mı? Sonunda bunu yazmak gücünü kendimde buldum. Anlıyor musun, anlıyor musun? Acele etmemi istiyorlar. Sanki beni ölüme götürüyorlar Yuri, Yuri. Yuri mektubu bitirdi. Gözlerini mektuptan ayırdı. Bu gözlerde boş, kupkuru, acı dolu bir ifade vardı. Çevresindeki hiçbir şeyi görmüyordu. Hiçbir şeyin farkında değildi artık. Dışarıda kar yağıyordu. Rüzgarın dört bir yana dağıttığı kar gittikçe daha kalın, daha hızlı iniyordu. Sanki bir şeye yetişmek, bir şeye kavuşmak ister gibi bir hali vardı. Yuri pencereden dışarı bakıyor ama dışarıyı görmüyordu. Hala Tonya'nın mektubunu okur gibiydi. Elinde olmadan göğsünden derin bir çığlık koptu. Ellerini göğsüne götürdü. Bayılacağını anlamıştı. Sedire doğru sendeleyerek birkaç adım attı. Baygın bir durumda yere yuvarlandı. 14. bölüm. Yine Varikino'da. 1. Kış gelip bastırmıştı. Yuri hastaneden dönerken lapa lapa kar yağıyordu. Lara onu holde karşıladı. Korkulu, dehşet dolu bir sesle "Komarovski geldi, burada" diye haber verdi. Sanki yıldırımla vurulmuş gibi şaşkın bir durumdaydı. "Nerede? Burada mı? Evde mi?" "Hayır, evde değil tabii. Bu sabah geldi. Akşam yeniden geleceğini söyledi. Neredeyse gelir. Seninle konuşmak istiyormuş." "Niçin gelmiş?" "Söylediklerinden bir anlam çıkaramadım. Uzak doğuya gidiyormuş. Bizi görmek istemiş. Seni ve paşayı görmesi gerekliymiş. Üçümüzün, senin, benim ve paşanın büyük bir tehlike içinde olduğumuzu söyledi. Bizi yalnızca o kurtarabilirmiş. Eğer sözünü dinlersek." "Ben dışarı çıkıyorum, yüzünü şeytanlar görsün." Lara ağlamaya başladı. Kendini yere, Yuri'nin ayakları dibine atıp dizlerine sarılmak istedi ama Yuri buna izin vermedi. Lara, "Yalvarırım kal" diye inledi. "Benim hatırım için gitme. Onunla yalnız kalmaktan korktuğumu sanma ama ondan o denli nefret ediyorum ki. Onunla yalnız kalma işkencesinden kurtar beni. Sonra Komarovski o kadar deneyimli ve becerikli bir insandır ki belki de bize yararı dokunur. Ondan ne kadar iğrendiğini biliyorum ama duygularına kapılma, kal." "Nen var sevgilim, bu kadar üzülme, ne yapmak istiyorsun? Yerlerde sürünme yavrum, bak yanındayım. Bir yere gitmiyorum, kendine gel. Bu kendini beğenmiş heriften kurtulman gerektiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Seni ne kadar korkutuyor." "Yanında olacağım, korkma. İstersen onu seve seve öldürebilirim de." Yarım saat sonra ortalık zifiri karanlık oldu. 6 aydan beri bütün fare delikleri teker teker kapanmıştı. Yuri atik davranıyor, yenilerinin açılmamasına dikkat ediyordu. Şimdi bir de erkek kedi bulmuşlardı. Hayvan bütün gün av peşinde koşuyordu. Evde hala fare vardı ama eskisi kadar serbest dolaşamıyorlardı. Komarovski'yi beklerlerken Lara masanın üstünde birkaç dilim bayat karne ekmeği ve kaynamış patates koydu. Komarovski'yi yemek odasında ağırlamaya karar vermişlerdi. Geniş, ağır meşe ağacından masa ve büfesi eski takımın parçalarıydı. Masanın üstünde seyyar masa lambası olarak kullandıkları Hint yağı şişesine batırılmış fitil duruyordu. Komarovski karanlık Ekim akşamının içinden üstü başı kar içinde çıka geldi. Paltosundan, şapkasından, çizmelerinden kar taneleri dökülüyordu. Bıyığı ve sakalı bile karla kaplanmıştı. Bu haliyle tıpkı bir palyaçoya benziyordu. Eski olmasına rağmen sağlam, düzgün pantolonu çizgili bir elbise giymişti. Ev sahipleriyle merhabalaşmadan önce tarakla uzun uzun saçını taradı. Sakalını ve bıyığını kuruladı. Sonra sessizce yapmacık bir tavırla onlara iki elini birden uzattı. Sağ elini Lara'ya, sol elini de Yuri'ye. Yuri'ye Sizinle kendimi eski bir dost gibi görüyorum dedi. Belki biliyorsunuzdur. Babanızın çok yakın arkadaşıydım. Kollarımda öldü. Aranızda bir benzerlik var mı diye bakıyorum. Ama ona hiç benzemediğinizi görüyorum. O daha heyecanlı, candan bir insandı. Siz annenize benziyorsunuz galiba. Anneniz sakin, hayalci bir kadındı. Larissa Fyodorovna sizi görmemi istedi. Benimle konuşacağınız bir şey varmış. Yani buraya kendi isteğimle gelmiş değilim. Sizinle daha önce tanışmıyorum. Bu kadarla yetineceğinizi sanıyorum. Ne dersiniz? İkinizi de gördüğüme çok memnun oldum doğrusu. Her şeyi çok iyi anlıyorum. Birbirinize çok uygun insanlarsınız. İyi bir çift sayılırsınız. Rica ederim yeter. Sizi ilgilendirmeyen şeylere karışmayın. Sizin ilginize gereksinmemiz yok. İleri gidiyorsunuz. Hemen kızma delikanlı. Belki de yanlış anladım. Belki de gerçekten babanıza benziyorsunuz. O da birden parlayıverirdi. Evet çocuklar, size en iyi dileklerimi sunmaya geldim. Ne var ki henüz birer çocuksunuz. Toy ve düşüncesiz çocuklarsınız. Şurada geçirdiğim 2 gün süresince sizin hakkınızda birçok bilgi topladım. Hemen bir şeyler yapmazsanız günleriniz sayılı. Hatta yaşamınız bile tehlikede. Garip bir komünist adeti var Yuri Andreyevich. Kimse buna ayak uyduramıyor. Ama ona sizin kadar açıktan cephe alan da yok. Niçin tehlikeyi görmezlikten geliyorsunuz anlamıyorum. Bu düzene meydan okumaktan elinize ne geçecek? Burada Moskova'dan gelmiş sizi çok iyi tanıyan birkaç kişi var. Antipov ve Tiverzin adlı yoldaşlar size nasıl iş bilemekteler bilemezsiniz. Bununla birlikte siz de erkeksiniz Yuri Alexandreyevich. İstediğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz. Akılsızca hareket edip yaşamınızı tehlikeye atmanıza kimse engel olamaz. Ama Larissa Fyodorovna bu konuda o kadar sorumsuz hareket edemez. Her şeyden önce o bir annedir, çocuğunu düşünmesi gerek. Başı bulutlarda dolaşamaz. Bu sabah elimden geldiği kadar ona durumun ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalıştım. Beni dinlemedi. Siz bu konuda yararlı olabilir misiniz? Onu inandırın. Kızının yaşamını tehlikeye atmaya hakkı yok. Beni dinlemesi gerek. Yaşamımda asla kimseye fikirlerimi zorla kabul ettirmeye çalışmadım. Hele yakınlarıma hiç yapmam. Larissa Fyodorovna dilediği gibi hareket etmekte özgürdür. Sizi dinler ya da dinlemez. Bu beni hiç ilgilendirmez. Bu yalnızca kendisine kalmış bir sorun. Sonra sizin neden söz ettiğinizi bilmiyorum. İleri sürdüğünüz gerekçelerden bilgim yok. Bana gittikçe daha çok babanızı anımsatıyorsunuz. Onun kadar inatçısınız. Neyse anlatayım. Anlatacaklarım oldukça karışık ve uzun. O yüzden sözümü kesmeden dinlemenizi rica edeceğim. Hükümetin üst kademelerinde oldukça büyük değişiklikler olacak. Evet, bunu çok güvenilir bir kaynaktan öğrendim. Doğru olduğuna eminim. Daha demokratik bir yönetime doğru yöneliyorlar. Bu yüzden komünist karşılıklarıyla savaşmakta olan mahkemeler ortadan kalkacak. Ama bunlar yürürlükten kalkmadan önce yerel halka istedikleri zorlukları çıkarmak, işkenceler yapmak düşüncesindeler. Listenin başında da siz varsınız Yuri Andreyevich, ciddi konuşuyorum. Listeyi ben kendim gördüm. Geç kalmadan bir şeyler yapmalı, canınızı kurtarmanın yolunu bulmalısınız. Ama bunları yalnızca konuya girmek için anlattım. Asıl soruna geliyorum. Şimdi Büyük Okyanus kıyılarında geçici hükümete bağlı kalmış siyasi kuvvetlerin birleştirilmesi için çalışılıyor. Birçok önemli kişi o bölgede toplanıyor. Aralarında iş adamları, tüccarlar da var. Bunlar bir uzak doğu hükümeti kurmak istiyorlar. Şimdilik Moskova hükümeti buna dudak bükmekle yetiniyor. Kızıl hükümet şimdilik işlerine geliyor. Moskova'nın üsteleme ve direnmesiyle kurulacak hükümette iskemlenin yarısından çoğunu komünistler alacak. Plan henüz tasarı evresinde ama başarı kazanılırsa daha rahat soluk alacağımız bir yere sahip olacağız. Devrimden önce Merkulovların, Arkarov kardeşlerin işlerine bakıyordum. Vladivostok'ta işlerine baktığım başka kuruluşlar ve bankalar da vardı. Beni tanıdıkları için kurulacak hükümette Adalet Bakanlığı'nı almamı önerdiler. Öneriyi gizlice yaptılar ama komünistler böyle bir öneriyi olumlu karşıladıklarını hissettirmişler. Ben de kabul ettim, şimdi de oraya gidiyorum. Bütün bunların Sovyetler hükümetinin onayıyla olduğunu inelemek isterim. Ama bunun açıkça tartışmasını yapmak doğru değil. Sizi ve Larissa Fyodorovna'yı yanıma alabilirim. Oradan kolayca araç bulup Avrupa'ya ailenizin yanına geçmeniz mümkün olur. Ailenizin ülkeden sürülmüş olduklarını herhalde biliyorsunuzdur. Epeyce oldu gelişleri. Moskova'da hala bundan söz ediyorlar. Strelnikov'u kurtaracağıma Larissa Fyodorovna'ya söz verdim. Moskova onun tarafından tanınan bağımsız bir hükümetin temsilcisi olarak Strelnikov'u Doğu Sibirya'da arayabilir. Onun bizim tarafa güven içinde geçmesini sağlayabilirim. Ama Moskova'nın elinden kurtulamazsa o zaman komünistlerin önem verdiği kişilerle değiş tokuş yaparız. Lara Komarovski'nin anlattıklarını güçlükle izlemişti. Ama onu Yuri'nin ve Strelnikov'un kurtuluşu sorununa gelince dikkatle dinledi. Bir parça kızararak Yuri'ye, "Görüyorsun ya sevgilim, bu sorun sen ve paşa için ne denli önemli. Pek çabuk güveniyorsun şekerim. Henüz kuruluş durumunda olan bir planı gerçekleşmiş gibi kabul edemezsin ki. Komarovski'nin bizi tehlikeye atmak istediğini söyleyemem. Ama peynirden kuleler kurduğu kesin. Bana gelince..." Yuri Komarovski'ye döndü. "İşlerime gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ama işlerimin yönetimini size bırakacağımı herhalde beklemiyorsunuzdur. Strelnikov'a gelince, bu sorunu Lara bir kez daha düşünsün. Lara, bütün sorun onunla gidecek miyiz yoksa kalacak mıyız buna karar vermekte," dedi. "Sensiz bir yere gitmeyeceğimi herhalde tahmin edersin." Komarovski, Yuri'nin hastaneden getirmiş olduğu sulandırılmış alkolden içti. Birkaç tane kaynamış patates çiğnedi. Gittikçe daha çok sarhoş oluyordu. 2. Zaman geçiyordu. Fitil birkaç kez tazelendiği halde odayı koyu gölgeler kaplamıştı. Lara ile Yuri'nin uykuları gelmişti. Sorunu kendi aralarında da konuşmak, sonra yatmak istiyorlardı. Ama Komarovski gitmek bilmiyordu. Meşe ağacından mobilya ve pencerenin dışındaki karanlık nasıl içlerini sıkıyorsa, Komarovski'nin varlığından da o denli sıkılıyorlardı. Komarovski onların yüzüne değil, başlarının üzerinden bir noktaya bakıyordu. Uykulu sesi durmadan aynı konuda dönüp dolaşıyordu. Çekilmez bir durum almıştı. Şimdi asıl konusu Uzak Doğu'ydu. Moğolistan'ın siyasi önemi üzerine nutuklar çekiyordu. Konuya ilgi duymayan Lara ile Yuri söylenenleri dinlememişlerdi. Bu yüzden konuşma daha da sıkıcı oluyordu. Komarovski, "Yeni Amerika diye tanınan Sibirya'da bizi büyük olanaklar bekliyor. Sibirya, Rusya'nın gelecekteki başarısının, büyüklüğünün beşiği olacak. Gelecek için umut veren bir yer de Moğolistan. Utanmadan karşımda esniyor, gözlerinizi kırpıştırıyorsunuz. Ama Moğolistan'ın hemen hemen 1 milyon millik bir toprağa ve el değmemiş madenlere sahip olduğunu unutmayın. Çin'in, Japonya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisini üzerine çeken el değmemiş bir toprak. Bu devletlerin hepsi de orayı elde etmeye çalışıyor." Komarovski'nin değişmez bir tonla anlattığı şeyler Lara'nın sinirine dokunmaya başlamıştı. Sonunda dayanamadı, elini uzattı. Yorgunluktan ağlayacak duruma gelmişti. Sert bir sesle ve ev sahibinden beklenmeyen bir kabalıkla, "Artık geç oldu," dedi. "Benim uykum geldi, yatacağım." "Bakın hele, gecenin bu saatinde beni kapı dışarı edecek kadar nezaketsiz olamazsınız. Zaten gideceğim yolu bulabileceğimden emin değilim, kenti tanımıyorum. Ortalık da zifiri karanlık. Bu saate kadar oturacağınızda başınızın çaresine baksaydınız. Kim size bu kadar oturun dedi? Bana karşı niçin bu kadar sertsiniz? Kalacak bir yerim olup olmadığını bile sormadınız." "Bu beni hiç ilgilendirmez. Kendi başınızın çaresine bakabilecek durumdasınız. Eğer geceyi burada geçirmeyi düşünüyorsanız sizi Katya'yla yattığım odaya alamam. Diğer odalarda fare dolu. Ben farelerden korkmam ki. Siz bilirsiniz." 3. "Nem var sevgilim, kaç gecedir uyumuyorsun. Yemek yemiyorsun, konuşmuyorsun, bir hayalet gibi dolaşıyorsun. Ne düşünüyorsun? Kendini böyle üzmen doğru değil ki. Hastanenin bekçisi Zot yine geldi. Aşağı kattaki çamaşırcı kadını işi pişirmiş. Bana neşeli haberler vermek için uğramadan edememiş. Seninkinin durumu berbat dedi. Nereden biliyorsun diye sordum. Yönetim komitesinde bir tanıdığım var, o söyledi dedi. Yuri doğru söylemiş diye cevap verdi. Her an tutuklanabilirim. Ortadan kaybolmamızın zamanı geldi sanırım. Sorun nereye gideceğimizde. Ortadan sessiz sedasız kaybolmalıyız. Onun için Moskova'ya gitmek olmaz. Moskova için dikkati çekmeden yolculuk hazırlığı yapmak olanaksız. Dinle beni sevgilim. Senin dediğin gibi niçin Marikino'ya gitmiyoruz? Bir hafta ya da bir ay kalır kendimizi unuttururuz." "Teşekkür ederim sevgilim, teşekkür ederim. Marikino'ya gitmeyi hiç istemediğini biliyorum. Bu fikirden nefret ediyorsun. Ama sizin evde oturmayız, buna dayanamayacağını anlıyorum. Boş odalar, geçmişin anımsanması, karşılaştırmalar seni mahveder. İnsanın başkalarının felaketi üzerine mutluluğunu kurmasının ne demek olduğunu anlamıyor muyum sanıyorsun? Senden böyle bir özveri isteyemem. Zaten böyle bir sorun da yok. Eskiden oturduğunuz ev o kadar kötü durumda ki onu içinde yaşanacak hale getirmek olanaksız. Ben Mikulitsinlerin evinde otururuz diye düşünüyordum." "Haklısın. Bu kadar duygulu ve düşünceli davrandığın için sana minnettarım ama dur bir dakika. Hep soracağım, unutuyorum. Komarovski'ye ne oldu? Hala burada mı yoksa gitti mi? Kavga edip de kendisini kapı dışarı ettiğimden beri ses sedası çıkmadı. Ben de bir şey bilmiyorum. Bana ne? Sen ne yapacaksın? Düşündükçe onun önerilerine karşı aynı tutumu takınmamız gerektiğine karar veriyorum. Her şeyden önce sen bir annesin. Kızının esenliğini düşünmen gerek. Benimle tehlikeleri paylaşmayı istesen bile bununla yapmaya hakkın yok. Varikino'ya gitmeye gelince. Kış kıyamette yiyeceksiz, umutsuz oralara kadar yürümek çılgınlık olur. Ama yine de gideriz sevgilim. Madem bizde delilik yapmaktan başka çare kalmadı, biz de deli oluruz. Samdemyetov'dan ödünç un, patates ve kızak alırız. Tabii bize güvenirlerse. Samdemyetov'un Varikino'ya bizi ziyarete gelmemesini de tembihleriz. Bir süre yalnız kalalım. Hadi gidelim aşkım. Orada tutumlu bir ev kadının bir yılda yaktığı olduğunu biz bir haftada yakıp tüketeceğiz. Sakin konuşamadığım için kusura bakma. Seninle hayale kapışmadan dürüst bir şekilde konuşmak isterim. Ama başka seçeneğim kalmadı değil mi? Sen nasıl istersen öyle söyle. Ama ölüm kapımızı çalıyor galiba. Günlerimiz sayılı artık. Hiç olmazsa bu günleri kendimize göre mutlu bir biçimde geçirmeye bakalım. Yaşama veda ederek içimize çekilelim. Birbirimizden ayrılmadan önce son kez yine birlikte olalım. Sevdiğimiz her şeye, hoşlandığımız yaşantımıza, vicdanımızın emrettiği şeylere, umutlarımıza ve sonunda birbirimize veda ederiz. Doğu Okyanusu'nun adı kadar sakin, sessizlik dolu gecelerde konuştuğumuz sözcükleri bir kez daha iğneleriz. Yaşamın son günlerinde savaşta karşıma çıkışın boşuna değildir benim siyah, yasak aşkım, meleğim. O gece okul öğrencisiyken otel odasında kahverengi önlüğünle de şimdiki kadar güzel ve çekiciydin. Daha sonra çoğu zaman içime ektiğim tohumların verdiği meyveyi adlandırmaya, tanımlamaya çalıştım. Önlüğünün içinde benim için erişilmez bir hayalken odanın gölgeleri içinden çıkıp karşıma dikildin. Toy bir delikanlıydım. Yine de bu incecik narin kızın dünyanın en güzel kadınlarından biri olduğunu anladım. Sana bütün varlığımla yaklaştım. Sende kimsede olmayan, herkese etki yapan elektrikli bir hava vardı. O anda sana parmağımın ucuyla dokunsam bütün odayı aydınlatan bir kıvılcım saçacağımdan emindim. Bu kıvılcım beni ya oradıkta öldürecek ya da bütün yaşamım boyunca bana acı çektirecek mıknatıslı bir akımla doldurdu. Ağlayacak kertelere geldim. İçim kan ağlıyordu. Bir çocuk olduğum için kendime küçücük bir kız olduğun için de sana acıyordum. Şaşırıp kalan varlığım, sevmek, elektrikle dolmak bu kadar acı verici bir şeyse kadın olmak kim bilir ne kadar acıdır diye soruyordu.